Ayrım 30.
Gözlerine görünmesen iyi edersin. Kalk burada açıkta oturma. Kalktılar, kahvenin kışlık kapalı yerine geçtiler, arka kapıdan çıktılar. Adam Zülfikar Bey'i kahvenin 5-10 adım ötesinde kendi evine götürdü. O gece evinde konuk etti. Ertesi sabah ortalık ağarmadan uğurladı. Petkosa yolunda karşıdan gelen biri atlı, öbürü yaya iki kişiyle karşılaştı. Petkosa Müslümanlarıydı ikisi de. Selamlaştılar. Atlı atını durdurdu, sordu. Petkosa'ya mı gidersin? Petkosa'ya. Çabuk dön, değiştir yolunu. Neden? Bir manga Fransız askeri dün gece Petkosa'daki handa kaldı. Nestoran'da George'u kaptanı vurduğunun duyulmasına bağladı Fransızların gelişini. Fransız jandarması artık onu bu bölgede arıyordu. Bütün bölge kaptanı vurduğunu duymuş olmalıydı. Petkosa yolunu yarılamıştı, güneş gerisinde kalan tepelerin çamları üzerinde yarım adam boyu yükselmişti. Petkosa'daki hanın avlusunda Fransız jandarmalarının yola çıkma hazırlıkları arasında gidiş gelişlerini görür gibi oldu. Ne arıyorlarmış Petkosa'da? Yaya olanı, kendileri bilir neyi kimi aradıklarını, dedi. Atlı, ilk gelmezler ki, diye ekledi. Vardır bir aradıkları, köy köy dolaşırlar, nerede tutarlarsa orada alıp götürürler. Yaya, bilesin haberin olsun diye söyleriz, dedi. Bil de Petkosa'ya gider misin, geri mi dönersin, sen karar ver. Doğrusunu istersen kendin bil, bize söyleme. Biz bilmeyelim ki, bize sorarlarsa söylemeyelim. Ayrıldılar. Zülfikar Bey kuzeye doğru değiştirdi yolunu. Bayırda yarım saat tırmandıktan sonra dik bir keçi yoluna ulaştı. Yine sık makilikler sarıyordu yolun iki yanını. Geleni geçeni az olmalı ki dal uçları geçenlerin her yanına sürünecek kadar uzamıştı. Daha önce bu yoldan hiç geçmemiş olsa da çevredeki dağları tepeleri tanıyor, bir mil uzaklıktaki boyun noktasını aşınca Kastorya'nın batı köylerinin görüneceğini biliyordu. Bulunduğu yerden çok iyi görünüyordu koyağın aşağında kalan yollarını. Petkosa yönünden hala görünmemişti jandarma mangası. Yollar değişik yörelerden gelen kimi atlı, kimi yaya köylülerle canlanıyordu. Yamacın sonunda yolun boyun noktasına ulaştığı yerde durdu. Bayırda bir çam ağacının altında oturdu, bir cigara sardı. Aliak Manos'un Gramos dağlarından inen kolu, Pisedori'den inen kolu ile buluşuyordu aşağılarda. Yavaşlamış yatışmıştı düze inen akışları. El ele vermiş yeşilliklerle başak tutan buğdaylara, koçan süren mısır tarlalarına doğru yol alıyordu güle söyleye. Yataklarının genişleyerek yayıldıkları, durgunlaştıkları yerlerde oluşan havuzlarda balkıyordu günün genç güneşinin ışıkları. İlk kez babasının kucağında atla dolaştırdığı günlerden görüp tanıdığı bu topraklara bağlı ne çok anısı vardı. Anıları, mutluluklar, hüzünlerle karışık bu yerleri dünyada başka hiçbir yeri sevmediği, sevemeyeceği kadar bağlılık duyması olağandı. En güzel mevsimiydi yine işte yılın. Yeniden gençleştiği, serpildiği günleri sürüyordu bütün ova. Başak tutan ekinler, beli aşan mısırlar değişik yönlerden esen rüzgarlarla dalgalanıyorlar, baş eğip doğruldukça açılan koyulaşan yeşilleri sarılarıyla değişik renklerde açık koyu yeşilli, sarılı siyahlı, kırık çizgili halılar dokuyorlardı. İşte Cafer'le sık sık ava çıktıkları tepeler, sağda Goriçka, solda Uçana, daha aşağılarda Katransa, İğneli. İşte konaklarından döne döne kaylara giden yolun iplik gibi çizgisi. O gamsız, tasasız günlerde dönebilecek miydi bir daha? İşte bir hüzün sardı içini. Annesini bir kez daha özledi. Evet, dönebilecek miydi o eski günlere? Başını dizine koyacak olursa saçlarından geçireceği annesinin eli verecekti sorduğu sorunun karşılığını. Kalktı yola indi yine. Artık açtığı tepenin arka yamacındaydı. Bir hışırtı duydu önünde. Sağdaki makilerde dallar kımıldadı, karıştı. Bir dişi domuzla üç yavrusu yol kesti. Domuzun doğurduğu çukurdan çıkardığı dönemde enceklerini. İki aylık kuzular kadar büyümüşlerdi. Dişi domuzun en tehlikeli dönemiydi. Yavrularına bir şey olacağından kuşkulanırsa saldırmayacağı düşman tanımazdı. Durdu, olduğu yerde domuzun karşıdan karşıya geçmesini bekledi. Ana domuz da durdu. 20 adım ilerisinde kendisine baktı dik dik. Homurdandı, yavrularını yolun karşı kıyısına geçirdikten sonra Bir daha kendisine baktı. Kıpırdamadığını gördü, kendisi de bir koşu karşıdan karşıya geçti. Yolun sonunda çalıların kıpırdanışından izledi uzaklaşmalarını. Kendi geldiği yöne çay yatağına doğru iniyorlardı. Öğleye doğru iyice sıcak bastı. Kirlaki'ye yaklaşıyordu. İri bir çınar ağacının gölgelediği bir çeşmede elini yüzünü yıkadı, başını akan suya tuttu, serinletti, su içti. Yarım saat kadar daha yürüdü. Yamaç boyunca sık sık dağın eteğinde patlayan su kaynakları, çeşmeler çıkıyordu önüne. Aşağıda tarlalarda çalışan çoğu kadın köylüler görüyordu. Dağın eteğinde iki ayağın yan yana zor basabileceği kadar daralan yolun tek yolcusuydu kendisi. Yine bir hışırtı duydu makiliklerde. Arkasından geliyordu. Döndü baktı, bir tavşanın soluk soluğa bu kez yolun solundaki makilerin dibinden fırlayıp kendini karşıdaki makilerin arasına attığını gördü. Hemen arkasından da kocaman başlı bir boz yörük yılanı yola çıktı. Karşıdaki makilere daldı. Yılan tavşanı kovalıyordu besbelli. Tavşanın korkudan titrediğini, sabırsızlanan yılanın hışmını görmüştü. Yürüdükçe kaplumbağalar çıkıyordu önüne, karınca dizileri görüyordu. Yükseklerde tek başına dönen kartallar, aşağılara indikçe şahinler, atmacalar, başının hemen üstünde ise ağaçtan ağaca, fundalıklara, böğürtlen, kuş üzümü, mersin, alıç kümelerine, sürülerle konup kalkan serçeler, bazı bazı sakalar, sığırcıklar. Öğleden sonra dinlendiği ağacın gölgesinden doğrulurken katırıyla bir köylü göründü geldiği yolda. Yaklaşmasını bekledi. Belindeki fes rengi kuşağından, yakası, gömleği, şalvar pantolonu, takkesinden besbelli Rum'du. Aksarmıştı saçını sakalını, yine de genç görünüyordu. Adam, "Yasu," dedi. "Yasu Kiryaki," diye karşılık verdi. Adam da onun Türk olduğunu, Müslüman olduğunu anlamıştı. "Yolcusun bu sıcakta." "Öyle." "Yaya zor, zor." Adam meşenin gölgesine çekti katırını. "Hayvan için bile zor, değil bizim için." Yanına oturdu. "Sabahtan beri gördüğüm ilk insan sensin. Domuz, yılan, geyik, tavşan, çakal, ne istersen gördüm, insan görmedim." Tabakasını çıkardı. Kendine kağıt, tütün aldı. Zülfikar Bey'e uzattı. "Saracaksın sen de." Besbelli sigarasını alırsa adamın gönlü olacak, güveni artacak. Kağıdını aldı, parmaklarına yerleştirdi. Bir tutam da tütün alıp tabakayı geri verdi. "Sağ ol." Adam, "Bir şey soracağım ama darılmayacaksın," dedi. Zülfikar anladı gelecek soruyu. "Aklından geçtiği gibi." "Yani kaçaksın. Jandarmadan kaçarsın, hükümetten. Öyledir." "Öyle?" Zülfikar elinde olmadan gülümsedi karşılık verirken. Adam ise çok ciddiydi, kaşları çatık, ürküntüyle konuşuyordu. "Ben sormuyorum neden kaçaksın. Can tatlıdır. Elbet canını kurtarmak için kaçacaksın. Beladan kaçacaksın. Sordum, neden sordum biliyorsun. Dostluktan." "Tam öyle. Yalnız bilmiyorum ne yana gidiyorsun. Çünkü ben gördüm, oturuyordun, kalktın. Kirlaki'ye doğru gidiyorsun. Yoksa Petkosa'ya." Zülfikar'ın küçük bir şaka yapmak geldi içinden. "Petkosa'ya." Adam beklediğinden de çok ürktü. "Sakın gitme." "Neden?" "Dön, hemen geri dön. Kirlaki'ye dön. Oradan öte git. Allah korudu seni. İyi ki ben çıktı karşına." Zülfikar bu ikinci dost dedi içinden. Adam hala yatışmamıştı. "Petkosa yolunu Fransız jandarmaları tutmuş. Ben gördüm. Nestoron'a giderlerdi." "İyi ki söyledin," dedi. "Sen nereye?" "Benim yerim yakın. Geldim sayılır." İleride yamacın eteğinde küçük bir köyü gösterdi. "Orası Agamon. Küçüktür, virandır, toprağı hem az hem taşlı ama benim köyüm işte. Ayrılamadım. Bu yaştan sonra da ayrılamam. Kızlar, oğlanlar evlendi gitti, bir beni, karıyı, bir ben kaldık geride." Adamın teri kuruduktan sonra birlikte kalktılar. Kirlaki'ye doğru yola çıktılar. Agamu kavşağında helalleştiler, köylü ayrıldı. Kirlaki'nin dışından tarlalar arasından geçti, Deropigi'ye yaklaştığında gün iniyordu. 10 saattir yürüyordu, yoruldu. Deropigi'de bir Rumen hanında kaldı. Gece rahat uyuyamadı, kulağı hep hanın dışından geleceğini beklediği seslerdeydi. Yakalanacağını aklına getirdiğinden değil, sadece Görce'deki özlediklerine kavuşamamasının kim bilir hangi güne kadar gecikeceğinden. Fransız jandarmalarının bu kadar yakınlarında dolaşırken, bir gün içinde bu kadar çok sözünü etmişken, annesini Emine'yi görmekten başka düşünceye yer vermemesine kendi de şaşıyordu kafasında. Yorgunluğu arttıkça daha çok göresi geliyordu ikisini de. İki elinden biri gibiydi ikisi de. Biliyordu ki iki kadın da onun için yaşıyordular. Annesine düşkünlüğünü kimseden saklamıyordu. Ne de olsa toplumun olağan karşıladığı bir ilişkiydi. Aşklar ya da evlilikler öyle değildi. Başkalarının durmadan varlığından koku almaya çalıştığı yakınlıklardı. Evliliğine duyduğu saygıdan ne kendisi sözünü ediyor ne de başkalarına sözünü ettiriyordu. Emine Hanım'a olan duygularının kendinden bir dal kırılmış, ayrı bir saksıya dikilmiş kadar yakını, kendi parçası biliyordu gerçekte karısını. Çoğu kez annemi göreceğim derken Emine Hanım'ı da içeriyordu bu özlem. Geceyi içinde kemiren bir özlemin yanı sıra tabanlarının ağrısı yüzünden hiç de rahat geçirmedi. Sabah erken çıkarım kısmetse yola demiş, hancıya geceden ödemişti borcunu. Hancı parayı almak istememiş, kaçta istersen o zaman çık, çekinme, uyursam uyandır beni demişti. Bizim işimiz bu, bize zor gelmez müşteriyi ağırlamak. Aklına koyduğu gibi ayrıldı handan. Hancı yine de kapıdan uğurladı onu. Öyle olmadan Morovas Dağı eteklerinden Biliste yoluna çıktı. Dağın eteklerini dolanıp yoldan Görce'ye ulaştığında akşam oluyordu. Annesinin, karısının ilk gençlik yıllarının kokularını duyuyordu havada. Görce'ye girmeden önce üstünün başının tozunun silkelediği, yüzünü yıkadığı bir çeşme başında el aynasına baktı. Yüzüne derin çizgiler çeken, rengini solduran uykusuzluğunun, yorgunluğunun üstün körü karın doyurmanın izleriyle 10 aylık bir aradan sonra görünmek istemedi annesiyle karısına. Görce'dekiler yazlıktaydılar. Gidip bu görünüşüyle kapılarını çalamazdı. Fransızlar hala ardındaysa, Görce'de bulacaklarsa kendisini, dayısı Celal Bey'i, teyzesi Sabiha Hanım'ı, Emine'nin annesini babasını karıştırmak istemedi jandarmalarla arasında çıkacak çarpışmaya. İlk günden aklına koyduğu gibi diri ele geçmeyecekti. Görce'de küçük bir otel vardı. 6 odalı o bölgenin tek oteli. Geceyi otelde geçirip dinlenecek, az çok kendini toparladıktan sonra ertesi gün Görce'de olan bitenleri öğrenecek, dayısının kapısını öyle çalacaktı. Gece o otelde kaldı, karnını doyurduktan sonra erkenden yattı. Gün doğmasına yakın başlarında bir gedikli çavuşla 4'er bir Rum çevirmenden oluşan atlı bir birlik geldi Görce'ye. Otelin önünden atlarından indiler. Atlarını yan sokağa çektiler. Petkosa'dan geliyorlardı. Yolda ikiye ayrılmışlardı. Gelenler Gramos dağlarından geçen yolu almış, Görce'yi, Biliste'yi taramayı üstlenmişti. Birliğin öbür 6 atlısı Gramos dağları eteklerinde Kastorya'nın batı köylerini tarayacaktı. Görce'ye gelenler hava karardıktan sonra yolda 2 saatlik bir mola verdi. Gün doğmadan Görce'ye girdi. Görce uykudaydı henüz. Sadece otelin giriş kapısında yanan gaz lambasının ışığı vuruyordu otelin önündeki küçük alana. Çavuş yanına iki er aldı, otelin kapısı önüne gelince kapının camından içeriye baktı, otelcinin oturduğu koltuğu geriye kaykılıp bacaklarını koltuğun önüne çektiği bir sandalyeye uzatarak uyuduğunu gördü. Kapıyı tıklattı. Otelcinin meslek alışkanlığıyla uykusunda da kapıdan müşterilerinin kaldığı odalardan gelecek seslerdeydi kulağı. Kalktı, kapıyı açtı gözlerini ovarak. Karşısında bir Fransız çavuş, tüfekleri elde iki yer bir Rum çevirmen görünce bozuldu. Çevirmen çavuşun sözlerini çevirdi. O da arıyorlardı. 6 odanın 4'ü boştu. Çavuş sordu. Öbür odalarda kim kalıyor? Çavuşun hakkı olan bir soru değildi sorduğu. Otelci çevirmene, neden soruyor dedi. Size kaç oda lazım onu söylesin. Otelcinin sözleri çevrilince çavuş, güvenlik açısından otelde kimlerle birlikte kaldığımızı bilmemiz gerekir karşılığını verdi. Müşteri defterini istedi. Küçük bir oteldi ama otelci Selanik'te öğrenmişti işini. Meraklıydı. Otelini büyük bir otel düzeniyle işletmekten mutluluk duyuyordu. Defteri çıkardı, uzattı. Çavuş ile çevirmen defteri aldılar. Çevirmenin parmağı iki müşteriden Zülfikar Bey'in kaldığı 5 numaralı oda üstünde durmuş kalmıştı. Konuşmalarında 3 kez yineledi Zülfikar Bey'in adını. Otelci Zülfikar Bey'in tehlikede olduğunu anladı. Çevirmen, çavuş odalarda yatanları görmek istiyor dedi. Otelci holdeki duvar saatini gösterdi. 4'e geliyordu. Henüz gece. Bölgede uygulanan yasaya göre güneş battıktan sonra ertesi sabah doğuncaya kadar polis, jandarma evleri otelleri arayamaz, kapalı yerlere giremezdi. Çevirmen otelcinin itirazını sonra da çavuşun karşılığını verdi. Olağanüstü durumlarda girebiliriz diyor. Otelci, yıllardır olağanüstü durum yaşıyoruz dedi. Yasa değişmedi. Çavuş direniyor, otelci razı olmuyordu. Benim de bir meslek onurum var. Yatacak oda istiyorlarsa verebilirim. Dolu oda görmek istiyorlarsa gecenin bu saatinde kalanları uyandıramam. Güneşin doğmasını beklesinler. Çavuş böyle direnirse zor kullanmaya başvuracaklarını söyledi. Yılın en uzun, güneşin en erken doğup kavuştuğu günlerdi. Ortalık ağrıyor, holde yanan gaz lambası fazla geliyordu. Otelci bir kez daha duvar saatine baktı. Gün doğmasına 10 dakika kaldı, dedi. Lütfen, ister burada ister dışarıda, güneşin doğmasını beklesinler. Yasaya aykırı davranmayalım. Çavuş otel kapısından çıktı. Otelci onu izledi. Doğuda dağların üstü dövülmüş demir kızıllığında güneşin o kızıllığı erittiği yerden görünmüş görünecekti. Günün o görkemli hazırlığı ikisini de susup kısa bir an gelişini izlemek zorunda bıraktı. Gecikmeden kızıllığın eridiği yerde güneşin uç verdiğini gördüler. Çavuş birden telaşlandı. Güneş doğuyor, yasak sona erdi. Otele daldılar. Çavuş gürültü etmemelerini işaret etti. Otelci önde, elinde tabancasıyla arkasında çavuş, tüfekleriyle iki er, çevirmen ayakları ucuna üst kata çıktılar. 5 numaralı kapının önünde durdular. Çavuş yana çekildi. Aliza Pules. Hadi omuzlayın. İri kıymerler sağ omuzlarını kapıya dönük yan yana oldukları yerde açıldılar. İkisi birden bütün güçleriyle, ağırlıklarıyla kapıya yüklendiler. Menteşeleri sökülen kapı kilidinden kurtuldu, arkaya yıkıldı. Biri bitmeden biri başlayan karışık rüyalar görüyordu o anda Zülfikar Bey. Vurduğu günden beri ilk kez George Kaptan'ı gördü rüyasında. Tabancasını çekmiş, 2 adım ötesindeydi. Sonunda kıstırdım seni diyordu. Yıkılan kapının gürültüsüyle uyandı, karşısındaki George Kaptan değil, Fransız çavuşuydu. Karyolasını ayak ucundan tutmuş sarsıyordu. Eller yukarı, kalk! Çevirmen hemen girdi araya. Eller yukarı, kalk! Düşünmeden yastığının altında tabancasına gitti eli. Çavuş karyolasının demirini sarstı, tabancasını doğrulttu. Kımıldama! Çevirmen yetiştirdi. Kımıldama! Anlamıştı başına geleni. Yastığının altına varmadan geri çekti elini, yatağında doğruldu. 4. bölümün sonu. 5. bölüm. Bulgar-Alman birliklerinin Kasım yenilgisinden sonra Fransızların karargah merkezi yeniden Florna'ya taşınmıştı. Gedikli üst çavuşun Görce'den Florna ile bağlantı kurması kolay olmadı. Görce, Kastoria arasındaki telefon hattı birkaç yerinden koparılmıştı. Küçük Prespa Gölü kıyısında Mikrolimni'den Florna'ya inen hattı denedi. Mikrolimni'ye olsun ulaşamadı. Sonunda Zülfikar Bey'in yakalandığı haberi telgrafla Ohri üzerinden Manastır'a, Manastır'dan Florna'ya geldiği zaman saat sabahın 8:30'unu bulmuştu. Haber karargah merkezini elektrik akımı hızıyla sardı. 1917 Haziran'ının 16'sıydı o gün. Zülfikar Bey'i tutuklamak için Goriçka'ya giden birliğin eli boş dönüşü üstünden 9 ay 20 gün geçmişti. Bu süre içinde özellikle Rakitalı George Kaptan'ın çetesine katılmasından sonra karargahta Zülfikar Bey'in adından söz edilmediği gün yoktu, dosyası iyice kabarmıştı. Karargah komutanı Albay Bize saat 8'den beri işinin başındaydı. Emir subayı kendisine haberi Zülfikar Bey'in dosyasıyla birlikte sundu. Albay dosyayı bir kez daha incelemeye gerek görmeyecek kadar içindeydi olayın. Zülfikar Bey'in ablasının oğlu Kaylar Belediye Başkanı Hikmet Bey'i Fransa'nın güvenilir dostlarından biri olarak tanıyordu. Şu 10 aya yakın süre içinde Hikmet Bey'in kuşkularına dayanarak verdiği haberler üzerine en az 10 baskın düzenlenmişti Goriçka ile Uçana'daki konaklara. Zülfikar Bey'in izi ele geçirilememişti. Kolluk kuvvetleri kendisini Goriçka ile Uçana'da ararlarken Kastoria, Kaylar, Florina üçgeni arasında kalan çok değişik köylerde göründüğü haberleri geliyordu Zülfikar Bey'in. George Kaplan'ın çetesiyle Sırp Fransız birlikleri arasında çıkan çarpışmalarda şu son 6 ay içinde 9 Fransız, 14 Sırp eri şehit olmuş, en azından bir bu kadar er de yaralanmış, hastanelere kaldırılmıştı. Vurulan ya da yaralananların kimlerin kurşunlarıyla vuruldukları, yaralandıkları bilinmese de Zülfikar Bey'in üstün nişancılığı özellikle işaretliydi dosyada. Albay bize, bu delikanlı 10 ay oyaladı bizi, ardında oynattı, dedi. Bölgede halkın gözünde kahramanlaştı. Halk arasında kendisiyle başa çıkamayacağımız kanısı yerleşti neredeyse. Sordu. Üst çavuş hala Görce'de mi? Emir subayı. Evet, dedi. Nasıl hareket edeceği hakkında sizin emirlerinizi bekliyor. Aferin, büyük iş becerdi. Kendisine nişan verilmesini isteyeceğim. Albay bize masasından kalktı, geride sağında duvara asılı Makedonya haritası önünde durdu. Görce Flörün'e aşağı yukarı 100 kilometrelik yol. Bölgedeki bütün köyler Zülfikar Bey'in yakalandığını, kımıldayacak durumda olmadığı gözleriyle görmeli, cezasını bulacağına inanmalı. Bölgede başkaldırmaya niyetlenenlerin Fransız birlikleriyle başa çıkamayacaklarını anlamaları için güzel bir fırsat bu olay. Bir iki dakika kadar Görce Flörün'e arasındaki yolları inceledi. 20 aya yakın bir süredir hizmet gördüğü bölgeyi köy köy, kasaba kasaba tanıyordu. Flörne'ye geliş yolculuğu günün hareketli, geçilen yolların, köylerin kalabalık saatlerinde yapılmalı, dedi. Yolculuğu 4 güne böleceğiz. Günün birinci yolculuğu sabah 9 ile öğle arası. İkinci yolculuğu öğleden sonrayla saat 2 ile 6 arası yapılacak. Not alın bu dediklerimi. Emir subayı not almaya başlamıştı bile. Albay haritayı bırakıp ona doğru dönünce not aldığını gördü. Güzel, şu halde tekrar etmem gerekmeyecek. Saatte ortalama 4 kilometre yol alırlarsa, yol 4 gün dediğimiz saatler arasında yapılarak rahat tamamlanır. Konuyu değiştirdi. Görce'deki birlik halen kaç kişi? Bir manga. Dün gece ikiye bölünmüşler. Görce'de olan bölüm şimdi bir üst çavuş, 4 er, bir de çevirmen, toplam 6 kişi. Az. En kısa sürede ayrıldıkları arkadaşlarıyla bir araya gelsinler. Sonra da 18 kişiye çıkarılsın birlik. Kolay değil ama Zülfikar Bey'i kurtarmak isteyen bazı çetelerle çarpışmak zorunda kalabilirler. Baş üstüne albayım. Bugün daha uzun oyalanmadan Görce'den hemen yola çıksınlar. Yol üstündeki köylerin içinden geçerek bu akşamüstü Petsoka'ya ulaşsınlar. Orada konaklasınlar. Albay odada masanın önünde aşağı yukarı gidip gelerek sürdürdü buyruklarını. Yürüyüş kolu şöyle dizilecek. Önde üst çavuş ile yanında çevirmeni, onların arkasında ikişer kolda 4 atlı, sonra yaya, kolları kelepçeli Zülfikar. Zülfikar ayrıca parmak kalınlığında bir urgan ya da halatla bileklerinden bağlanacak, 3 kulaç uzatıldıktan sonra halatın öbür ucu öndeki 4 atlının elinde olacak. Kaçmaya girişecek olursa atlılar atlarını süratliyle kaldırarak Zülfikar'ı çekecek, sürükleyebilecekler. Tutuklu kaçmaya kalkmazsa bu yola başvurmasınlar. Geriye Zülfikar'ın ardından gelecek ikişerli kolda 12 atlı kalıyor. Köylerden kasabalardan geçerlerken o atlılardan 3'ü Zülfikar'ın sağında, 3'ü solunda yer alacak. Yazdınız mı? Evet komutanım. Devam edin öyleyse. Yarın sabah 9'la öğle arası Nestoran, Goriçka, Uçana'dan geçerek köselere, oradan da İspansa'ya ulaşacaklar. Albay yeniden haritanın önünde duruyor, cetvelle geçilecek köyleri işaretliyordu. Öğleden sonraki yolculuk Sarıgöl'de tamamlanacak. Geceyi de Sarıgöl'de geçirecekler. Üçüncü gün sabah Zeleniç Gölüncü'yü geçecekler. Öğleden sonra Nevaska, Movrava'dan geçip Perşelevisiya'da konaklayacaklar. Dördüncü gün cumaydı. Flörna'nın pazarına rastlıyordu. Albay özellikle Flörna'ya girişin pazara denk düşmesi için 4 güne bölmüştü yolu. Kuşluk vakti, en geç öğle namazı için camiye gideceklerin hazırlıkları başlamadan çarşı pazarın en kalabalık olduğu, sokakları dolduranların birbirine sürtünmeden adım atamadıkları saatte güneybatısındaki dağ yolundan Çingene Mahallesi'ne inerek Flörna'ya girecekti yürüyüş yolu. Müslüman Mahallesi'ni geçtikten sonra ilk köprüde kentin batı yakasına geçilecek Saat Kulesi'nin bulunduğu ana cadde yoluyla komutanlık karargahına çevrilen eski kaymakamlık yapısına varılacaktı. Zülfikar Bey'in tutuklanmasından 4 gün önce Kral Konstantin tahttan çekilmişti. O günden beri Venizelos tek güçlü kişiydi Yunanistan'ın. Yunanistan'ın her yerinde fanatik Venizelos yanlılarının taşkınlıklar çıkardığı haberleri geliyordu. Albay, biliyorsunuz dedi, Yunanistan'daki yönetim değişikliği büyük karışıklıklara yol açıyor. Üst çavuşa özellikle duyurun. Fanatiklerin tutukluya saldırmalarına, tutukluyu taşlamalarına izin verilmeyecek. Tutukluya verilecek ceza her neyse o cezayı yargılanması sonunda mahkeme karara bağlayacak.